Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Bir Hatıralar programında sizlerle beraber olacağız. Sizleri sevgiyle selamladıktan sonra bu hafta da programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, eski günleri zaman zaman üslubuyla, tatlı kalemiyle anlatanlardan size bazı nakiller yapıyoruz. Eski İstanbul hayatını, eski Osmanlı hayatını veya Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sosyal yaşantıyı anlatan usta kalemlerden bir tanesi de Hikmet Feridun Es'tir. Hikmet Feridun Es bir gazeteci değerli dinleyiciler. Kimsenin adını daha duymadığı memleketleri o zamanlarda çok zor şartlarda gezmiş, ziyaret etmiş ve gezi notları, seyahat notları neşretmiş bir gazetecidir. Dünyanın her yerini gezmiştir. Bizler onu dünyanın her tarafını gezen ve oralardan seyahat jurnali yollayan bir gazeteci olarak tanıdık. Hanımı da kendisi gibi gazeteciydi ve o rengarenk fotoğraflarla bize çok egzotik memleketleri tanıtıyordu. Hikmet Feridun Es yaşı itibariyle de son Osmanlı Devleti'nin son yıllarını ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını yaşamış bir yazar. Ondan dolayı onun hatıraları biraz da üslubundan dolayı bayağı zevkli. Zaman zaman sizlere Hikmet Feridun Es'ten bazı hatıralar nakletmiştik. Şimdi gene Hikmet Feridun Es'e kulak veriyoruz. Evet, Hikmet Feridun Es Yeşilköy Ayastefanos iken diyor. Evet, Yeşilköy İstanbul'un hava meydanı ile meşhur bir sayfiye köyü Yeşilköy. Eski ismi Ayastefanos, Aziz Stefan yani burayı anlatıyor. Jules Verne'in 20 bin fersah deniz altında seyahat, balon ile devre alem, arzdan kameraya, aya yolculuk. Bütün bu seyahat ve macera notları bir şey mi ki? Ben diyor Hikmet Feridun Es size şimdi daha heyecanlı bir vapur gezintisi anlatacağım. Galata Köprüsü'nden Yeşilköy'e vapurla seyahat. Tadı babalarımızın, amcalarımızın damağında kalmıştı bu vapur yolculuklarının. Ama isterseniz bunu tüm hayatını Yeşilköy'de geçirmiş olan büyük amcam Doktor Cemil Bey'den ve yine aile dostumuz ünlü şair Doktor Bafralı Yanko Bey'den dinleyelim. Aynen şöyle anlatırlardı. İstanbul'da deniz aşırı semtlere işleyen vapurlar vardı. Adalar ve Kadıköy vapuru, Boğaz vapurları, Haliç vapurları gibi. Bu arada köprü ile yani Galata Köprüsü ile Yeşilköy arasında işleyen idare-i mahsusa vapurları da sefere konulmuştu. İki şirket vardı o zaman vapur çalıştıran. Birisi şirketi Hayriye, diğeri idare-i mahsusa. Şirketi Hayriye Boğaz'da vapur işletirdi. İdare-i mahsusa ise Adalar, Kadıköy ve Yeşilköy'e vapur işletirdi. Köprüden kalkınca Kumkapı, Yeni Kapı, Samatya, Bakırköy ve Yeşilköy. Yazın püfür püfür nefis bir deniz yolculuğu. Ada vapurları dahil hiçbir vapur seferi köprü Ayastefanos deniz seferi kadar zevkli ve lüks olamazdı. O zamanlar Yeşilköy'e Ayastefanos derlerdi. Yolda vapurun küçük büfesinde neler bulurdunuz neler? Mesela halis Vichy suyu. Hem de Vichy'de, Fransa'nın Vichy şehrinde şişelenmiş olarak. Çünkü tünelin yukarısındaki yani yüksek kaldırım başında Vichy suyu, Skoç viskisi, Fransız konyağı satan ecnebi dükkan sahipleri işletirdi Yeşilköy vapurunun büfesini. Ondan dolayı Vichy suyu bulunurdu bu vapurlarda. Hani Atatürk ve arkadaşı Ali Fuat Paşa'nın tünel başında vişi suyu satın aldıkları dükkanın sahipleri. Vapurumuz bir iskeleden, mesela o zamanki adıyla Makriköy'den, yani Bakırköy'den kalkarken, o zamanki ismi Makriköy'dü. Makro, Hori, Rumcası, büyük köy veya uzak köy manasına gelir. Makro, Hori, büyük köy, Bakırköy'e dönüşmüş. Sahile bakardık mahşer, herkesin elinde mendiller. Sanki kutuplara giden kahraman kaşifleri uğurluyorlarmış gibi bizleri heyecanla yolcu ederlerdi. El sallayarak, mendil sallayarak. Hatta Ayastafanos'tan kalkıyorsak İngiliz gemicileri gibi hurra diye bağırırlardı. O zamanlar Yeşilköy'de oturan İngilizler vardı. Sanki okyanusları aşacakmışız gibi gelirdi bize. Evet değerli dinleyiciler, Ayastefanos'u herkes Osmanlı-Rus Savaşı'na 1877-78, namı diğer 93 Harbi diye bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'na son veren mütarekeyle bilirler. Ayastefanos mütarekesi. Bu mütareke burada imzalanmış. Ruslar buraya kadar gelmişler ve Osmanlı Devleti'nin bir nevi idam hükmü demek olan bu mütareke İngiltere'nin yardımıyla bir takım tavizler karşılığında iptal edilmiş, Berlin Anlaşması'na dönüştürülmüş. Ancak Ayastefanos'un adı böyle siyasi mühim bir hadisede meşhur olmuştu. Hatta Ruslar Ayastefanos'a bir de Zafer Abidesi dikmişlerdi. Osmanlı ordularını yıkmanın karşılığı olarak Ayastefanos'a Rus katedrallerinin o soğanbaşı kubbelerine benzeyen kubbeli bir zafer abidesi dikmişlerdi. Osmanlı Devleti 1914'te Ruslarla tekrar harbe girince ya kadar bu abide durdu. O tarihte bu abide yıkıldı. Yani yaklaşık 35 sene Ayastefanos'ta, yani Yeşilköy'de bu Rusların zafer abidesi Osmanlı'nın bağrından saplanmış bir hançer gibi durdu. Hatta aklıma geldi, ilk Türk sinema filmi de bu Ayastefanos abidesinin yıkılışını çekmek üzere çekilmiştir. Fuat Uskınay, ordu fotoğrafçısı tarafından çekilmiştir. İlk Osmanlı-Türk filmi Ayastefanos abidesinin yıkılışıdır. Değerli dinleyiciler, Tevfik Fikret'in oturduğu Bebek Sırtları ne kadar Amerikalı ise o zamanın Ayastefanos'u da o kadar İngiliz idi. Osmanlı ülkesinde büyük yatırımlar yapmış olan İngiliz şirketlerinin umum müdürleri, sefaret erkanı hep Yeşilköy'de otururdu. Bahriye Nezareti Celilesi'nin gayret ve faaliyeti mahsulü olarak İdare-i Mahsusa tarafından yeniden açılan köprü Ayastefanos hattı işlemeye başladı diye yazıyor Servet-i Fünun dergisi. Bu hattın gördüğü rağbeti tarif imkansızdır. Köprüden itibaren Kumkapı, Yenikapı, Samatya, Makriköy, Ayastefanos halkında denizden seyri sefere, idareye mahsusa vapurlarına karşı görülen arzu ve şevki yalnız akşam üzeri köprüden Ayastefanos'a doğru giden vapurda bulunmakla anlayabilirsiniz. Geçen salı günü idi. Ayastefanos'tan saat yarımda hareket eden vapura bindik. Yeni yapılan iskele kıyıda denize doğru 40 metre kadar ilerlediği halde denizin sığ olmasından dolayı kafi gelmediğinden vapur burada da diğer iskelelerde olduğu gibi açıkta duruyor. İdareye mahsus hesabına işleyen köy kayıkları yolcuları iskeleden alıp vapura taşıyor idi. Hareket zamanını haber vermek üzere vapur düdük çalıyor, kıyı rıhtım seyircilerle dolu. Saat tam yarımda bir düdük daha çalıp yola çıktık. Evvela Punto kahvesi açığından, daha sonra Ayastefanos feneri önünden dolaşıp süratle ilerlemeye başladık. Baruthane körfezini geçince, şimdi Makriköy yolcularını davet ediyoruz. Rüzgar da var, fakat kimin umurunda? Buradaki yolcular da kıyıdan vapura kayıklarla geliyorlar, vapura atlıyorlar. Zararı yok. Tek şu şömendiferin mundar vagonlarından, memurların terbiyesizliğinden kurtulalım da, ne olsa katlanırız diyorlar. Hemen bütün yolcular bu fikirde. Evet, Servet-i Fünun dergisinin 1907 tarihli nüshasından alınma bir haber bu. Demek ki Yeşilköy'e tren var, fakat hassas kimseler bu trenle değil vapurla gitmeyi tercih ediyorlar. Evet, köprüden, yani Galata Köprüsü'nden Yeşilköy'e, Ayastefanos'a vapur işlediği zamanlar. Neydi o günler? Neydi o Yeşilköy? Neydi o köprüden kalkan Yeşilköy vapurunun başta Mai ve Siyah yazarı Uşşak-ı Zade Halit Ziya Bey olmak üzere meşhur yolcuları. İdare-i Mahsusa şirketi bu hatta en mukavemetli vapurlarını tahsis etmişti. Halbuki o zamanlar Haydarpaşa, Kadıköy, Adalar hattında çalışan meşhur Tonton adındaki vapurdan İstanbul halkı ne kadar şikayetçiydi. Hatta bir sabah bu tekneden kurtulmak için Tonton'u resmen batırmaya bile kalkışmışlardı. İstanbul halkı az daha bir vapuru linç ediyordu. Köprü Yeşilköy hattındaki vapurlardan ise aksine son derece memnun idiler. Hele akşamları köprüden kalkan son vapurun keyfine doyum olmuyordu. Fırtınalı günlerde bütün mesele saray burnunu geçmekti. Ama ahır kapı fenerini döndünüz mü gel keyfim gel. Hani Fransız ve İspanyol kıyılarına verilen bazı isimler vardır. Altın sahiller, güneş kıyıları, mavi sahiller gibi. Yeşilköy vapuru da ahır kapı fenerinden sonra bir balık ve eğlence kıyılarını yalayarak yolculuğuna devam ederdi. İlk iskele kum kapı. Meyhaneleri ve balığı ile meşhur. Su üstünde salaş gazinolarıyla yeni kapı iskelesi ve gayrimüslimlerin çok olarak oturduğu bir semtti kum kapı. O zaman bilhassa Rumların ve karpit lambalarıyla ışıl ışıl Psamatya yani Samatya semti. Balığıyla meyhaneleriyle kum kapıdan asla aşağıda değildi. O da Rumların ekseriyetle yaşadığı bir yerdi. Müslümanlar azdı Samatya'da ve Kumkapı'da. Bugünkü istasyondan sahile inen yolun üzerinde Bizanslardan kalma mahzen şeklinde meyhaneler vardı. Duvarları fıçıdandı. Litrelik bakır maşrafalar fıçıların koca musluklarından güldür güldür akan şarapla doldurulurdu. Hiçbir zaman kavga eksik olmayan gürültülü kebap dumanlarıyla dolu Bizans Bodrum meyhaneleri. Ayrıca polis karakolu sırasında da yan yana bir sürü meyhane. Aşağıda sahilde bir açık hava balık pazarı. Kuzu gibi palamutlar, uskumrular, pavuryalar. Camekanlar içinde en nefis lakerdalar. Üstünde lakerda kesme tahtasının iki yanında İmralı'dan yeni gelmiş kırmızı soğanlar. Topik'ten kokoreçe, tavadan midye dolmasına kadar bir mezece meşeri, sergisi. Yazın en nadide meze, yakın bostanların efsanevi langa hıyarı idi. O zamanlar Çengelköy hıyarı ile langa bostanlarının hıyarı tam bir rekabet halinde idi. Ama biz bunlara dalarsak vapurumuzu kaçırdık gitti. Baksanıza kaptan Kör Hristo Efendi birinci düdüğü çaldı bile. İkinci düdüğü çeker çekmez, dinlemez hareket eder. Hiç şakası yoktur. İki düdük kafi ve vafi. O zamanlar Rum kızlarının, Rum dilbellerinin bolluğuyla meşhur Yedi Kule'de çok hareketli bir yerdi. Hele istasyon meydanı. Akşamüstleri kalabalık bir piyasa yeriydi. Paris usulü küçük küçük gazete kulübeleri vardı. Tütün, ecnebi içki, çikolata satılan minik dükkanlardı bunlar. Ama vapur uğramazdı. Samatya'ya gelenler faytonlarla giderlerdi Yedi Kule'ye. En önde de laterna faytonu olurdu. Samatya laternası. Kurtuluş yani Tatavla laternası kadar meşhurdu. Samatya'dan sonra ver elini Makriköy. Makrohori yani Bakırköy. Kumkapı'dan Yedi Kule'ye kadar bu sahiller daha ziyade oldukça varlıklı ekalliyetlerin, azınlıkların oturduğu yerlerdi. Biraz da eğlence muhitiydi. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in yazdığına göre İstanbul halkının hafta tatilini Samatya'da geçirdiği günler. Samatya'ya çıkmak ha? Ama Bakırköy, Yeşilköy tamamıyla başkaydı. Bakırköy'de eski büyük konaklar vardı. Edebiyatta ve politikada şöhretli insanlar otururdu. Mesela istasyondan çıkınca sizi Cenap Şahabettin'in Servet-i Fünun yazarlarından Cenap Şahabettin Bey'in konağı karşılardı. İttihatçıların bir de gizli merkezi vardı. Burada esrarengiz bazı merasimlerde aza kaydolunurdu. Öyle günler gelmiştir ki Beyrut'a Şam'a vali tayin edilen koca Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi olmuştur Yeşilköy. Hükümet, ayan ve mebusan meclisleri buradaki yat kulübünde toplanmışlardır. Evet, İkinci Meşrutiyet devrinde hareket ordusu Selanik'ten Yeşilköy'e gelmiş. Meclis burada toplanmış ve çok esaslı kararlar alınmıştır ki bu kararlar da padişah tahttan indirilmiş ve yeni bir safha Osmanlı tarihinde açılmıştır. Biz yolumuza devam edelim, geri dönelim. Yat kulübü fevkalade güzel bir binaydı Yeşilköy'de ve bu önemli hadiseyle meşhur olmuştur. Hareket ordusunun yaklaştığı zaman ki buradaki müzakerelerle meşhur olmuştur ama binası da fevkalade güzel bir binaydı. Yeşilköy'e yakışan bir binaydı. Evet, şimdi devam edelim. Sahil çok sığ, vapur açıkta duruyor. Kayıkla gelip yolcuları alıyorlar. Hatta kaptan bazı hatırlı kişilerin yalıları ve yat kulübünün önünde de stop ediyor. Aileler hususi kayıklarla gelip misafirlerini alıyorlar. İşte meşhur Mariniş yalısı. Daha ötede Yachting Kulüp veya Yachting Club, yat kulübü. Onların önünde de tevakkuf eylememiz, durmamız lazım. Yeşilköy'e vapur işlediği günlerde daha böyle ne yalılar ve ne köşkler vardı. Tüm hükümet erkanının köşkleri vardı. Marif Nazırı Emrullah Efendi mesela, dünyanın en dalgın adamı diye tanınan birisidir. Kendi cebi diğer arkadaşının cebinden fıstık yemiş. Marif Nazırlığı iyi, ah bir de mektepler olmasa, yani Milli Eğitim Bakanlığı idare etmekte ne var ki mektepler olmasa diyen adam. Perhizkarlığıyla tanınmıştır Emrullah Efendi. Ansiklopedi neşretmesiyle meşhurdur. Efendim, Tuğba Ağacı nazariyesiyle eğitim sistemini sistemleştiren projeleri vardır. Daha ileride Rüsumat Emini Gümrük Nazırı Köse Raif Paşa'nın köşkü ve ötekiler. Adeta tüm kabine bakanlar kurulu Yeşilköy'de. Bir de tabii İngiliz iş adamları, İngiliz hariciyeceleri var. Ama bunların arasında bir köşk vardı ki hepsinden çok merak uyandırırdı. O da romancı Halit Ziya Bey'in köşküydü. Değerli dinleyiciler, İstanbul haritasını edebiyatçılara göre çizerseniz Bebek Sırtlarında Tevfik Fikret, Rumeli Hisarı'nda Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in yalısı, Beykoz'da Ahmet Mithat Efendi ve Muallim Naci Efendi'nin çiftlik evleri, Mühürdar'da Sami Paşazade Sezai Bey'in evi, Kadıköy'ünde Celal Esat Arseven'in evi, Bakla Tarlası'nda Ahmet Rasim Bey'in, Bahariye'de Ahmet Haşim Bey'in evleri. Tevfik Fikret, Robert Koleji'nin altındaki küçük arsada kuracağı evinin planını kendi eliyle yapmıştı. Genç karısıyla haftalarca arsada oturup manzarayı her yönden tetkik ettikten sonra bu planı çizmişti. Halit Ziya Bey ise uzun müddet o meşhur tonton vapurundan çok şikayet etmesine rağmen Büyükada'da oturmuştu. Bu sırada Servet-i Fünun dergisini çıkaran Ahmet İhsan Bey Yeşilköy'de bir köşk yaptırmıştı. Biraz ilerideki arsayı da hemen hemen zorla Halit Ziya Bey'e satın aldırmıştı. Tevfik Fikret Bey gibi Halit Ziya da kendi köşkünü kendisi planlamıştı. Berlin'den Spat ağaç mimarisi kataloglarını getirtmişti. Romancı köşkten ziyade bahçeye ehemmiyet veriyordu, çiçeklerine ve tavuklarına. Halit Ziya Bey için tavuk beslemek asla bir tekayüt zevki değildi. Gençliğinden beri tavuk beslerdi. Hatta yıllarca önce kendisiyle bir mülakatında yazdığım gibi diyor Hikmet Feridun Es, tavuklarıyla konuşurdu bile. Daha tuhafı, tavuklarına sevdiği operet parçalarını söylerdi koca Halit Ziya. Mesela Madame Ango'nun Kızı operetini söylerdi. Bazen öyle coşarmış ki tavuklarını ve horozlarını ürkütürmüş. Yeşilköy'deki geniş bahçedeki tavukları da dünyanın en enteresan tavuklarıydı. Köşk biterken adadaki dostlarına bahçede bir garden parti vermişti. Ama ne garden parti. Tersine çevrilmiş şeker sandıkları üzerinde kutu sardalyaları, top lop yumurta, rokfor peyniri Fransızların böyle bir parti vermişti. Arkadaşları Halit Ziya Bey'in yeni köşkünü hiç beğenmiyorlardı. Hele Celal Esat Bey mimar, sanat tarihçisi adeta ayıplayarak bakıyordu Halit Ziya Bey'e. Adalar bırakılıp da Bakırköy'e gider mi diye. Halbuki bu köşk biraz sonra gözümüze bir saray gibi görünmüştü. Hatta 31 Mart vakası dolayısıyla Ayan ve Mebusan meclisleri Yeşilköy'de toplandığı günlerde bütün hükümet erkanını Yeşilköy'de barındırmak, ağırlamak, ikram etmek icap ediyordu. Ayan reisi İngiliz Said Paşa meşhur Marinş yalısında kalıyordu. Mebusan reisi, Mebusan Meclisi'nin reisi Ahmet Rıza Bey de Hakkı Halit'in köşkünde kalıyordu. Ayan meclisinden meşhur Recaizade Faik Bey, Halit Ziya Bey'in köşkünde misafir oldu. Öteki her köşke, her yalıya devrin en büyük politikacıları yerleştiler. Mahmut Şevket Paşa bile hiç umulmadık zamanlarda patladak Yeşilköy'e geliyordu. Hareket ordusu yaklaşmaktaydı. Bu arada Bakırköy'de de siyasi faaliyet yoğundu. İttihat ve Terakki'nin gizli şubesi mühim kişileri merasimle aza kaydediyordu. Yüzleri maskeli insanlar Halit Ziya Bey'i dahi yeminler ettirerek aza yapmışlardı. 31 Mart isyanından 18 saat önce. Böylece birçok tehlikelerden sonra yeniden meşrutiyeti ilanına kavuşmanın ve Sultan Reşat'a biat edilmenin hemen akabinde bir akşam romancının kapısında bir araba. Rüsumat emini, gümrük nazırı Köse Raif Paşa. Garip bir gülüşle Halit Ziya Bey'e sizi tebrik ederim demişti. Romancı da bunu güya hürriyete kavuşma şeklinde tabir edince hayır hayır öyle değil, saraya başkatip oldunuz. Yarın sabahki kabine toplantısında bulunacaksınız, sizi bekliyorlar demişti. Evet, Yeşilköy'den Padişah Sarayı'na taşındı Halit Ziya Bey. Sultan Reşat tahta çıkınca Halit Ziya Bey başkatip oldu. Lütfi Simavi, meşhur gazeteci Sedat Simavi'nin amcası Lütfi Simavi de Mabeyinci oldu. Sarayda iki mühim görevli vardır. Birisi Mabeyinci, birisi başkatip. Mabeyinci saray nazırıdır. Padişahın kimle görüşeceğini, merasimleri falan ayarlar. Başkatip ise padişahın yazışmalarını yürütür. Dolayısıyla her ikisi de çok ehemmiyetlidir. Başkatip çok daha ehemmiyetlidir. İddiatçılar Halit Ziya Bey gibi birisini, kendine itimat ettikleri, kendileri gibi düşünen birisini Sultan Reşat'ın yanına başkatip yaparak Sultan Reşat'ı bir nevi kontrol altına almışlardı. Halit Ziya Bey romancı olmak itibariyle bir bakıma da nötürdü. Bundan dolayı de kabule şayan bir kimseydi. Doğrudan iddiaçı olan birisini belki oraya koymak daha zordu. Halit Ziya Bey uzun müddet Sultan Reşat'ın sarayında başkatip olarak vazife yaptı ve saray hatıralarını Saray ve Ötesi adıyla neşretti. Sultan Reşat Sarayı'ndaki pek çok hadise Halit Ziya Bey tarafından aktarılmıştır. Lütfi Simavi de hatıralarını yazmıştır. Yalnız Halit Ziya Bey'in hatıraları bir edebiyatçı olması itibariyle Lütfi Simavi'nin hatıralarından daha iyidir. Ancak Halit Ziya iddiatçı olması itibariyle, ileri zihniyetli birisi olması itibariyle padişahı, saray adetlerini hep küçümser ve biraz yarı hakaret, yarı alayvari tasvir eder. Onun için Halit Ziya Bey'in saray tasvirleri, hanedan tasvirleri pek de memnun edici ifadeler taşımaz ve biraz ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Thank you. Değerli dinleyiciler, şimdi sözü Haluk Şehsuvaroğlu'na bırakıyoruz. Haluk Şehsuvaroğlu da gazeteci, yazar ve yine eski günleri güzel tasvir eden, ailesinde eski devlet erkanından kimseler bulunduğu için siyasi ricali de iyi tanıyan bir kimsedir. Bize Yıldız Sarayı'ndaki küçük mabeyn dairesiyle ilgili hatıralarını nakledecek. Yıldız Sarayı'nın uzun yıllar Arp Akademileri kumandanlığı olarak kullanılan büyük dairesi, Sultan Aziz zamanında Serkis Balyan Kalfa tarafından inşa olunmuştu. Malum Sultan Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırarak Topkapı Sarayı'ndan temelli taşınmıştı. Sultan Aziz Çırağan Sarayı'nı yaptırmış ve orada oturmuştu. Sultan 5. Murat Dolmabahçe'de oturmuş. Sultan II. Abdülhamit Dolmabahçe'de oturmuş fakat daha sonra Yıldız Köşkü'nü genişleterek oraya taşınmış ve buraya Yıldız Sarayı adı verilmiştir. Yıldız Sarayı daha havadar ve daha emniyetli ve daha kullanışlı bir yerdir. Dolmabahçe Sarayı resmi protokol işleri için kullanılmış. Padişah Yıldız Sarayı'nda oturmuştur. Sultan Reşat tekrar Dolmabahçe Sarayı'na inmiş. Sultan Vahidettin ise tekrar Yıldız Sarayı'nda oturmuştur. Son Halife Abdülmecid Efendi yine Dolmabahçe Sarayı'nda oturmuştur. Sultan II. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na naklettikten sonra bu büyük ve güzel bina mabeyn dairesi olarak kullanılmaya başlanmıştı. Dairede vükelaya yani bakanlar kurulu üyelerine, mabeyn müşirine ve baş mabeynciye mahsus birer oda ayrılmıştı. Diğer salonlar padişahla harem mensuplarına tahsis edilmişti. Mabeyn harem ile dışarı arasındaki yer demektir. Mabeyn arada kalan. Burası mabeyn bir kişinin aile fertlerinin girmediği, yabancıların girebildiği yer manasına gelir. Daha ziyade hükümdarların çalışma ofisi olarak kullanılır. Mabeyn padişahın çalışma ofisidir. Katiplerin çalıştığı, padişahın çalıştığı yer olarak bilinir. Yabancı hükümdarlar, prensler, muteber misafirler geldiği vakit ekseriye büyük mabeynin üst kat salonunda resmi kabuller ve ziyafetler tertip olunurdu. Sultan II. Abdülhamit hususi dairesinden uzak olan bu binaya sık sık çıkmayı sevmediği için 1901 yılının baharında kendi hususi dairesinin hemen yanına iki katlı yeni bir bina yaptırmıştı. Ve burası küçük mabeyn diye anılmaya başlanmıştı. Bu binanın da en üstü üçüncü bir kat halinde kışlık bahçe olarak inşa edilmişti. Küçük mabeyn dairesi altlı üstlü eş taksimatta idi. Her iki katta da arka cephede büyük birer salon, hususi daire tarafında da bir koridor üzerinde üçer oda vardı. Alt kattaki arka cephede büyük havuza ve uzaktan denize nezareti olan oda Sultan II. Abdülhamit'in hususi çalışma odasıydı. Hünkar hususi dairesinden koridora açılan bir kapıdan küçük mabeyne girer ve buradan çalışma odasına geçerdi. Çalışma odasının biri koridora, diğeri alt katın büyük salonuna açılan iki kapısı vardı. Sultan II. Abdülhamit ekseri vakitler vükelayı bu çalışma odasında kabul eder, kendisi yabancılarla görüşürken de kadınları aynı koridorun mukabilinde ve köşedeki odada otururlardı. Padişahın mesai odasında havuza bakan köşe penceresi önüne bronz tezyinatlı bir yazı masası konulmuştu. Oda lake kenarlı, İpekli kumaşla kaplanmış bir takımla döşenmişti. Aynı katta bu salonun karşısında bulunan oda, vükelanın yani vekillerin yani bakanlar kurulunun intizar ettiği, beklediği ve bazen de toplandığı oda idi. Burada da kadife döşeli, kenarları yaldızlı bir kanepe takımı ve üzeri camlı küçük bir masa bulunurdu. Alt kattaki büyük salon, lake bir yemek odası takımıyla döşeliydi. Giriş kapısının bir yanında büyük bir büfe, diğer yanda Japonez bir paravan duruyordu. Odanın diğer eşyasını sehpalar üzerinde vazolar, bir çini soba, bronzlu bir avize, yemek masası üzerinde şamdanlar ve duvarlarda aplikler teşkil ediyordu. Küçük mabeyin dairesinin üst katı her vakit açılmazdı. Padişah buraya nadiren çıkardı. Yukarıda oturma odasının üstündeki oda yatak odası olarak hazırlanmıştı. Üst kattaki büyük salonda da hasırlı bir koltuk takımı, ayaklı büyük bir piyano, ortada dört köşe, üstü mermer yaldızlı masa, köşelerde vazolar bulunuyordu. Üst kat bazı büyük kabullerde, ziyafetlerde ve mevlütlerde açılırdı. Padişah ancak bu münasebette üst kata çıkardı. Çit köşkünde yapılan mevlütler bu binanın inşasından sonra burada okunmaya başlanmıştır. Mevlüt okunacağı geceler üst kattaki büyük salon yaldızlı kafes paravanlarla ikiye ayrılır, kafes arkasında harem takımı oturur ve hanımlar erkeklere görünmeden mevlidi takip ederdi. Küçük mabeyin dairesi tarihimizin mühim hadiselerine sahne olmuştu. 31 Mart vakasından sonra malum 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilmiş, meclis toplanmış, seçimler yapılmış. Bundan yaklaşık bir sene sonra İngiliz destekli bir ayaklanma ordu içinde teşekkül etmişti. Bu ayaklanmaya 31 Mart vakası denir. Ordunun içinde mukabil subaylar hareket ordusunun adı altında Rumelili gönüllülerle İstanbul'u basmışlar. Bu hadiseyi bastırmışlar. Ancak bu hadiseden padişah sorumlu tutulmuş ve padişah tahttan indirilmişti. İşte 31 Mart vakasından sonra Mebusan Meclisi'nin seçtiği heyet Sultan II. Abdülhamit'e tahttan indirildiği kararını bu büyük salonda tebliğ etmiştir. Sultan Hamit bu heyette Amiral Arif Hikmet Paşa, Arnavut Esat Paşa Toptani, yine Berat Mebus İsmail Kemal Bey, o da Arnavut'tur. Talat Paşa'nın bankerlerinden meşhur Yahudi Emanuel Karasu ve Emniyet Umumiye Müdürü Miralay Galip Bey, Emniyet Müdürü Galip Bey bulunmuştur. Enteresandır, bu heyetin içinde Türk asıllı olan hiç kimse yoktur. Hatta bu heyetin Sultan Abdülhamit'e tahttan indirildiğini tebliğ eden bir resim Halife Abdülmecit Efendi tarafından yapılmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nda bulunmaktadır. Sultan Hamit heyeti kapının önünde karşılamıştı. Paravanın yanında, elleri cebindeydi. Yüzü oldukça sararmıştı. Bronşitten dolayı göğsü sık sık inip çıkıyordu. Bununla beraber bütün metanetini toplamaya çalıştığı, içinden geçirdikleri halinden belli etmemek için büyük gayretler sarf ediyordu. Sözü heyetten Esat Toptani Paşa aldı. Sultan Hamit'e doğru ilerleyerek sert bir tavırla "Ber mucibi fetvai şerife, millet sizi hal etti. Malınız, canınız, evladu ayaliniz emniyet altındadır" dedi yekten. Yani fetva gereği sizi millet tahtınızdan indirdi. Sultan Hamit "ne yapalım, mukadderat böyleymiş" diye cevap verdi. Arkasından da şunları ilave etti. "Yemin ederim ki bu vakada," yani 31 Mart vakasını kastediyor, "dahlü tesirim yoktur. Düşmanlarım bana isnadatta bulundular. Ma mafi kaderime razıyım." Sultan Hamit heyete daha sonra "hayatımdan emin miyim?" diye sordu. Emniyet Müdürü Galip Paşa'ya dönerek "askerler, sizin namusu askerinize dehalet ediyorum. Hayatımdan emin olabilir miyim? Ordu hayatımı muhafaza edecek mi?" diye sordu. Galip Paşa kendisine bir defa daha kat'i teminat verdi ve heyet huzurdan ayrıldı. Sultan Hamit'e tahttan indirilme kararının tebliğ edildiği küçük mabeyin alt kattaki salonu böylece tarihi bir hadiseye sahne olmuş bulunuyordu. Sultan Hamit'ten sonra Sultan Reşat Yıldız'a nakletti ve kendisi kadın efendileriyle beraber bir müddet eski hususi daireye yerleşti. Sultan Reşat'ın başkatibi Halit Ziya Bey hatıralarında küçük mabeyin hakkında şunları söylüyor. Sultan Hamit'in bazı kabul merasimlerini burada yapmak itiyadında olduğundan, alışkanlığında olduğundan bu daireye küçük mabeyin denmişti. Sultan Reşat burasını haliyle bıraktı ve hiçbir zaman kullanmaya vesile bulamadı. Sultan Vahidettin galiba bu daireyi ağabeyi Sultan Hamit'e imtisalen, yani ona uymak için kullanmıştı. Sultan Vahidettin Dolmabahçe'den Yıldız'a naklettikten sonra hususi dairede oturdu. Yalnız küçük mabeyinde büyük biraderi Sultan Hamit'in mesai odasını aynı hizmet için kullandı. Vükelayı ekseriye burada kabul ederdi, maruzata bu odada bakardı. Küçük mabeyinin alt katındaki bu oda bu devirde iki tarihi mülakata sahne olmuştu değerli dinleyiciler. Üçüncü ordu müfettişliğiyle hükümet tarafından, damat Ferit Paşa hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa'yı Sultan Vahidettin bu odada kabul etti ve kendisiyle burada uzun bir mülakatta bulundu. Mustafa Kemal Paşa o zamanlar Sultan Vahidettin'in yaveriydi ve padişah tarafından, hükümet tarafından Anadolu'da Mondros Mütarekesi'nin tatbikini teftiş etmek üzere fevkalade selahiyetlerle mücehhez müfettiş olarak gönderiliyordu. Nitekim Atatürk hatıralarında bu mülakattan bahsediyor. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Sultan Vahidettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğinin dayanmış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap vardı. Padişah hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üzerine bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Konuşmaya tabii devam etmişler. Ancak şimdiden sonra yapacağın hizmet, bu hizmeti de geride bırakacak bir hizmettir. Ve ona Anadolu'da milli mücadelenin örgütlenmesi hususunda bir takım hususi beyanlarda bulunmuştur. Evet, küçük mabeyin dairesinin alt katında Sultan II. Abdülhamit'in eski mesai odasında son Osmanlı padişahıyla ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi böyle başlayıp devam eden uzun bir tarihi konuşma yapmıştı. Mustafa Kemal Paşa odadan çıktığı vakit koridorda başyaver Naci Paşa kendisine Zat-ı Şahane'nin ufak bir hatırası diyerek üzerinde Sultan Vahidettin'in markası işlenmiş altın işlemeli bir saat hediye etmişti. Anadolu'da Yunanlara karşı zafer kazanıldıktan sonra orduyla İstanbul'a giren Refet Paşa, Ankara hükümetinin temsilcisi olarak Sultan Vahidettin kendisini yine bu odada kabul etmişti. Refet Paşa diyor ki ben içeri girdiğim vakit padişah ayaktaydı. Bir iki adım ileriye doğru yürüdü. Oda küçük bir odaydı. Beni karşısına oturttu. Yaver Paşa'ya da eliyle işaret ederek buyurun dedi. Baş mabeyinci padişahın sol gerisi hizasında oturmuştu. Yıldız Sarayı'nda padişahın yattığı hususi daire bir yangında yandı değerli dinleyiciler. Hatta yangının söndürülmesinin çok uğraşıldığı zaman padişahın telaş eseri göstermemesine şaşanlar, "Ra padişah, benim milletimin ocağı yanıyor. Kendi evim yanmış çok mu?" diye cevap verdiği meşhurdur. İşte bu hususi daire yandıktan sonra Sultan Vahidettin küçük mabeyinin yukarı katında mesai odasının üstündeki odada yatıp kalkmaya başladı. Orada evvela lake bir yatak oda takımı vardı. Padişah sonradan bunu değiştirtti ve Marangoz Ali Efendi'ye mamundan bronzlu bir yatak odası takımı yaptırdı. Küçük Mabeyin Dairesi'nin Osmanlı tarihindeki son bir hatırası da Sultan Vahidettin'in memleketi terk etmeden önceki son geceyi burada, bu binada yatak odasına geçirmesi teşkil etmiştir. Sultan Vahidettin 17 Kasım 1922 Cuma sabahı oğlu Ertuğrul Efendi ve maiyetinden bazı kimselerle beraber gizlice küçük mabeyinden çıkmış, sarayın Orhaniye kışlasına açılan kapısında kendisini bekleyen General Harrington'a mülaki olarak otomobille Dolmabahçe'ye inmiş ve buradan bir istimbotla harekete hazır bir halde duran Malaya zırhlısına geçmiş ve gemi derhal İstanbul'u terk etmişti. Sultan Vahidettin'in memleketi terk sebepleri malum. Yunan Harbi kazanıldıktan sonra pek çok kimse Sultan Vahidettin'in bu harbin kazanılmasındaki rolünü bilmezlikten gelerek padişah aleyhine yazılar neşretmişlerdi gazetelerde ve bu sırada birkaç milletvekili mecliste padişahı vatan hainiyle itham eden bir kanun takriri vermişti. Padişah kendisinin ve ailesinin hayatından endişe duyarak ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kalmıştı. Evet. Yıldız Sarayı'ndaki küçük mabeyin dairesi Sultan Vahidettin'e tahttan indirilme emrinin tebliğ edildiği, öte taraftan Sultan Vahidettin'in Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa ile son görüşmesini yaptığı, Yunan Harbi kazanıldıktan sonra İstanbul'a gelen Anadolu hükümeti temsilcisi Refet Paşa'nın kabul edildiği ve Sultan Vahidettin'in son Osmanlı hükümdarının ve son Müslümanların son halifesinin son gecesini geçirdiği bir yer olmak itibariyle tarihe geçmiştir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.